Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2015 sayısından yazılar aktaracağız size. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümündeki yazısını sunacağız. Kainata ibret nazarıyla bakıldığında görülmektedir ki bal yapan arı, yumurta veren tavuk, süt veren koyun, hatta yavrusunu bakışlarıyla besleyen bir yılan dahi fıtratının bir gereği olarak neslini devam ettirmek gayreti içerisindedir. Bütün yaratılan mahlukat için bu kaide geçerlidir. İnsan da içinde bulunduğu alemde cari olan adetullah gereği neslini idame ettirme arzusundadır. Fakat bir müminin nesil endişesi diğer mahlukattan çok daha ulvidir. Nitekim mümin evlat ve torunlarıyla sadece kendi soyunun sürmesi derdinde değildir. Onun esas endişesi Allah'ın fazl-ı keremi ve kendisini yetiştiren büyüklerinin gayretleriyle sahip olduğu iman, ibadet ve ahlak ölçülerini evladına nakledebilmektir. Onun gönlü evladının sadece bu dünyasını değil, ebedi saadetini kazanma düşüncesiyle yoğrulmaktadır. Gayreti sadece bu fani cihan için değil, ebedi olan ahiret yurdu içindir. Çünkü bir mümin bilir ki bu dünya bir imtihan yurdudur ve esas hayat ahiret hayatıdır. Bu sebeple evlatlarının dünyevi istikbali için gayret ettiği ve dünyalığını helalinden kazandığı gibi sonsuz ahiret yolculuğunun yegane azığı olan takvayı da ihmal etmez. Elbette mümin bu dünyada evladının rızkını düşünür fakat onun asıl endişesi o lokmaların helal olup olmadığıdır. Evladına verdiği terbiye istikametinde onun cennet nimetlerini mi yoksa maazallah cehennem azabını mı tadacağını düşünür. Elbette her ana üşüyen yavrusunun üstünü örter. Onu en güzel kıyafetler içinde görmek ister. Fakat ahiret inancına sahip bir anne evladını öbür alemde cennet ipeğinden atlas kaftanların mı, cehennemin yalaz yalaz ateşinin mi saracağı endişesiyle çok daha fazla meşgul olur. Allah'a ve ahirete iman eden bir insan, evlatlarının dünyayla ahiret saadeti karşı karşıya geldiğinde hiç düşünmeksizin dünyayı elinin tersiyle iter ve ahireti tercih eder. Deryayı bırakıp damlayı almak ahmaklığına duçar olmaz. Evladım dünyada tıka basa doysun da isterse ahirette zehir zıkkım yesin diyemez. Dünyada istikbali parlak olsun da varsın ahirette yüzü karalardan olsun diyemez. Bu dünyada gününü gün etsin nasıl olsa ahirette afa mazhar olur şeklindeki şeytan aldatmacasına kanmaz. Ahiret yanında dünya saadetinin bile ancak ve ancak Allah'ın emrettiği ve Resulünün gösterdiği temiz, nezih ve huzurlu hayatı yaşamakla elde edilebileceğini idrak eder. Sefaleti, sefaheti ve rezaleti saadet diye, hürriyet diye takdim eden şeytanlaşmış kimselere, aldatıcı reklam ve modalara, küfür diyarından esen soğuk rüzgarlara asla kapılmaz. Hakkı hak bilip ona ittiba, batılı batıl bilip ondan içtinab etme düsturuyla ve niyazıyla yaşar. Evlatlarını bu şuurda yetiştirir. Esas sürdürülmesi gereken neslin biyolojik değil, manevi nesil olduğunu bilir. Nitekim imanla yoğrulmuş edebiyatımızın ilklerinden Garipname adlı tasavvufi eserin müellifi olan Aşık Paşa, İnsanoğlunun neslinin devamı için dört yol saymıştır. 1. Sulbi nesil. Kişinin kendi neslinden gelen evladıdır ki bunların devamlılığı kadere bağlıdır. Gün gelir kesilebilir. Kesilmese de bir insan en fazla torununun torununu görür. Arkadan gelenler hayırlı olursa ne âlâ. Aksi halde kişiye hiçbir faydası olmaz. Nitekim birkaç nesilden sonra çoğu insan dedelerini bile tanımaz. Evlatların hayırlı olup olmayacakları da meçhuldür. Bir müminin Hazreti İbrahim gibi zürriyetinin mümin, namaz ehli, Hakk'a itaatkar nesiller olması için fiili ve kavli duadan başka yapacağı fazla da bir şey yoktur. 2. Mali nesil. Kişinin mal ve mülküyle yapmış olduğu hayır hizmetleridir. O hizmet ve hayır eserleri devam ettiği müddetçe sahibine sadaka sevabı yazılır. Bunu idrak eden ecdadımız, sulbi nesillerine daha fazla mal bırakmak yerine hayır hasenat şuuruyla vakıflar kurarak halka hizmet ve Hakk'a ibadet etmiş, amel defterlerinin ömrünü asırlarca uzatmışlardır. Bugün adlarını, geride bıraktıkları camileri, vakıfları, çeşmeleri sayesinde hala hayırla yad ettiğimiz niceleri var ki, sulbi nesillerinin devam edip etmediğini bilen, bununla ilgilenen bile yok. 3. İrşadi nesil. Kişinin yetiştirdiği ve arkasında bıraktığı hayırlı evlat ve talebelerdir. Onlar da insan yetiştirdikleri müddetçe bu nesil devam edip gider. Bugün mesela Hanefi mezhebinde yetişen bir alim, Ebu Hanife Hazretleri'nin asırlar sonra gelen bir evladı hükmünde değil midir? Nitekim yakın zamana kadar seyitlerin nesep şecereleri gibi ilmi icazet şecereleri de çıkarılır, her talebe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den kendisine kadar ilmin hangi silsileyle geldiğini bilir, bununla tahdisi nimet kabilinden iftihar ederdi. 4. İlmi ve irfani nesil. Kişinin hak yolunda kulların dima ve gönüllerini besleyici mahiyette yazdığı hayırlı eserlerdir. En kesintisiz ve en verimli nesil de budur. Zira telif edilen bir eser, kıyamete kadar gelecek olan meçhul muhataplara gönderilen bir mektup mahiyetindedir. İşte Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi, İmam-ı Rabbani'nin Mektubatı, İmam-ı Gazali'nin İhyası ve emsalleri. Ciltleri elden ele, muhtevası dilden dile, kulaktan kulağa, gönülden gönüle aktarılıyor, yaşıyor. Bugün millet ve toplum olarak evlatlarımızın halini bir muhasebe edelim. Dün kendi evlatlarıyla birlikte başta ümmetin yetimleri olmak üzere insanlığın yetimleri olan köle çocuklarına el uzatan milletin yerini bugün kendi evladını sokağa terk eden öz anne babalar mı alıyor? Nazar berkadem düsturuyla, gözleri hicabla ayaklarının ucunda olan delikanlıların, İslami vakar ve edeple müzeyyen, maddi manevi tesettür zırhına bürünmüş hanımefendilerin yerini, süfli arzular peşinde ömür tüketen, kadın mı erkek mi olduğu zor seçilen bir güruh mu alıyor? Helalden istifade ederken bile titreyen, israftan tiksinen, lüksün ve modanın adını bile duymamış bir merhamet toplumunun yerini, haram ve şüphelerin selinde boğulan, Allah'ın lanetlediği cürümlerin batağına daha fazla gömülmek için dünyasını sefil, ahiretini perişan eden yığınlar mı alıyor? Velhasıl mal ve evlat en mühim imtihan vesilesidir. Bu iki nimet güzel değerlendirildiğinde amel defterini kıyamete kadar açık tutacak bir uhrevi kazanç kapısıdır. Fakat mal mülk onun gerçek sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın arzusu istikametinde tasarruf edilmezse kişiye büyük bir vebal olur. Evlat da onları emanet olarak lütfeden Allah Teala'nın razı olduğu şekilde terbiye edilmezse anne baba için ancak bir musibettir. Rabbimiz bizlere zürriyetimizden göz nuru ve hayrul halef evlatlar nasip eylesin. Nesillerimizi Allah'a hakkıyla kul ve Habibine layıkıyla ümmet olabilecek kıvamda yetiştirmeyi, böylece bir rahmet toplumu inşa edebilmeyi müyesser kılsın. Bizlere arkamızdan sadaka-i cariye olacak ve amel defterlerimizi kıyamete kadar sevaplarla dolduracak salih nesiller, hayırlı talebeler ve faydalı eserler bırakabilme nimetini lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı bölümde yer alan yazısını paylaştık ve Genç Dergi'ye bir başka yazıyla devam edeceğiz. Mehmet Dinç imzalı Güzel İnsan Bir Duruş Sahibi Olan İnsandır başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. İnsanı tanımak zor iş. Her yeni gün yeni özelliklerine, farklı güzelliklerine şahit olmak mümkün. Yakın zamanda bir kere daha anladım bunu. Eşi Fransız olan, Fransa'da yaşayan bir dostum var. Kendisi Avustralyalı. Her yıl Türkiye'ye davet ediyorum kendisine eğitim vermesi için. Geliyor, en az bir hafta gece gündüz bir arada oluyor, sohbetler ediyoruz. Sorsanız iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Ancak son gelişinde çok daha iyi tanımadığımı gördüm. Normalden farklı olarak eğitimin hemen ertesi sabahı değil de akşama doğru gidecekti. Ben de bu son gün onunla ilgilenmesi için bir öğrencimi görevlendirdim. Öğrencim İstanbul'da gitmek görmek istediği bir yer varsa götürüp gezdirebileceğini söylemiş. Defalarca İstanbul'a geldiği ve birçok yere gittiği için zaten şöyle turistik bir yere gitmek istiyorum diyeceğini zannetmiyordum. Nitekim turistik bir yere değil ama oldukça ilginç bir yere gitmek istediğini söylemiş. İkinci el elbise satan dükkanlara gidebilir miyiz? Ve Taksim'e gitmişler. Pasajlarda ikinci el elbise satan dükkanları gezmişler. Arkadaşım kendisi ve kızları için bol bol elbise almış. Bazı elbiseler yeni elbise fiyatınaymış ama onları da almış. Arkadaşımı gezdiren öğrencim bunu fark edip yenisini de yakın bir fiyata alabileceğini söylediğinde aldığı cevap oldukça güzel ancak alışılmadık bir cevap olmuş. Arkadaşım hepimize ders olabilecek şekilde şunları söylemiş. Ben hep ikinci el elbise alır ve giyerim. Bütün elbiselerim ikinci eldir benim. Ancak ucuz olduğu için ikinci el elbise almıyorum. Birinci el elbise almak istemediğim için ikinci el elbise alıyorum. Çünkü dünyada hali hazırda yeterince elbise olduğuna ve bunun herkese büyük oranda yeteceğine inanıyorum. Yeni elbise almak daha yenidenin gereksizce üretilmesi demek ve mevcut olanların atılması demek. Halbuki ikinci el elbise almak mevcudu değerlendirmek, israf olmasına mani olmak demek. Böylelikle dünyanın kaynaklarının gereksizce tüketilmesine kısmen de olsa engel olmak demek. Nasıl bir insan canlandı gözünüzde bilmiyorum. Gözlerinizi kapatıp hayal etmeye çalışın. Hep ikinci el elbise giyen bir insanı. Gözünüzün önüne yaşlı, bakımsız, modası geçmiş elbiseler giyen biri mi geliyor? Gelmesin çünkü arkadaşım genç, 35 yaşında. Oldukça güzel ve zevkli giyinen biri. Yani bir kalıbımızı daha kıralım. Tasarruflu olmak demek, yaşlanıp dünyadan geçmiş olmak demek değil. Bakımsız, sevimsiz, zevksiz olmak da değil. Dolayısıyla güzel bir günde güzel bir elbise giymek için illa yenisini almak zorunda değiliz. Aldıklarımızı iki kere giydik diye tüketmek ve atmak zorunda değiliz. Dünyaya karşı sorumluluğumuz var, insanlara karşı sorumluluğumuz var. Dünyanın ve insanların Rabbine karşı sorumluluğumuz var. Dolayısıyla tükettiklerimize karşı da sorumluluğumuz var. Tükettiklerimiz ürettiklerimizden az olsa ne güzel olur ama tüketim dünyasında hiç olmadı tükettiklerimiz ürettiklerimizden çok da fazla olmasın. Yaşıyoruz. Her nefesimizden sorumlu olduğumuz bir hayatı yaşıyoruz. Bu hayatta düşüncelerimiz önemli. Onları geliştirmemiz, ifade etmemiz ve savunmamız önemli ama daha da önemli bir şey varsa düşüncelerimizin sadece dilde kalmayıp duruşa dönüşmesidir. Yani mutlaka ama mutlaka hayata karşı düşüncelerimiz ve daha da doğrusu değerlendirmelerimiz istikametinde şekillenmiş duruşlara sahip olmalıyız. Günübirlik değişmeyen, duruma ve muhataba göre kaybolmayan sağlam duruşlara ihtiyacımız var. Ancak bu duruşlar dışlayıcı olmamalı, sevimsiz ve itici durmamalı. Rüçhaniyet gibi sunulmamalıdır. Bu duruşlar insanların gözlerine sokulmamalı, reklamı yapılmamalı, kimseye tabi olsun diye zorlanmamalıdır. Bunun yanında utanıp saklamak da asla olmamalıdır. Güzel insanlar hep duruş sahibi olmuş insanlardır. Duruş sahibi olmak zor olduğunda bile vazgeçmemiş, tehlikeli olduğunda bile korkmamış, her şeye rağmen duruşundan hiç vazgeçmemiş insanlardır. Güzel insan olmak duruş sahibi olmaktır. Sağlıklı kaynaklardan beslenmiş, doğru bilgiyle bezenmiş, iyi insanlardan örneklenmiş, hayata ve insanlara karşı sağlam bir duruş sahibi olmaktır. Yoksa her iddiamız kuru bir kıylu kail, yani gereksiz kelam olarak kalacaktır. Ve biz ters gidenin ne olduğunu hep yanlış yerlerde arayacağızdır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Güzel İnsan Bir Duruş Sahibi Olan İnsandır başlıklı yazısını paylaştık. Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nden. Şimdi bir başka yazıyı aktaralım. Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı İhtiyaç Sahibine Yardım başlıklı yazı var sırada. İslam ahlakında insanın onurunu korumak çok önemli görülüyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, uyarılarından bunu her daim görebiliyoruz. Bir günahkar arkasından kötü konuşan ashabını, kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın diyerek uyarabiliyor. Öyle ya, kimin ne hal üzere öleceği belli değil. İnsanın haysiyeti incinmesin diye yapılan yardımların bir zamanlar bu topraklarda en kibar halini gördüğümüz günleri geride bıraktık. Ramazan ayını birer nostalji güzellemesi olarak zimem defterleri gündemimize geldi. Kimin olduğunu bilmediği borçları ödeyen yüce gönüllü insanları andık. Alan da mahfuz, veren de. Ya da sadaka taşları. Ne verene ücup, ne alana mahcubiyet olan sistem. Ramazan'da gelenin kim olduğuna bakılmaksızın açılan kapılar ve dahi onlara teşekkür olarak sunulan diş kirası adetleri. Hepsi İslam ahlakının o gün vücut bulmuş, insanın onurunu, gönlünü koruyan uygulamalardı. Ramazan münasebetiyle çocuklara Ramazan'ı ve orucu anlatan kitaplar üzerine bir çalışma yaptık. Bu alanda ulaşabildiğimiz çocuk yayınlarını okuduk. Bu yazının çıkış sebebi ve yukarıdaki satırlar o kitaplar vesilesiyle. Kitaplarda Ramazan ahlakının önemli bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine bir şeyler vermek oluşturuyor. Ne güzel, çocuklarımız şimdiden vermeye alışsınlar değil mi? O kitabı bir de bayramda kendisine ayakkabı, kıyafet hediye edilen, ailesine kumanya kolisi bırakılan çocukların okuduğunu düşünün. Ki okuyacaklardır da. Onlar açısından da cömertliğe teşvik olur mu bu? Öncelikle ihtiyaç sahibi tanımlamasına baksak birlikte. Nedir insanın ihtiyaçları? Saysak sonu gelir fakat istekleri say say bitmez. Öyle olunca ve görününe bakınca tek ayakkabısı olan çocuk daha az ihtiyaç sahibi görünüyor. Çünkü orada tevekkül, rızayı görüyorsunuz. Diğer tarafta istekleri. Hayati bir ihtiyaçmış gibi sıralanan istekleri. Bu ayakkabının tokası yok. Artık tokalı olan moda. Bu ayakkabı çantama uymuyor, yenisi lazım. Bu ayakkabı geçen sezondan kaldı. Bir de işin yardım edilen insanları ihtiyaç sahibi, zavallı, fakir diye başlayıp maalesef devamı gelebilecek şekilde kategoriye ayırma, bizden öteye itme durumu var ki, Müslümanı inceden inceye kibre sürükleyen bu tarafta az tehlikeli değil. İhtiyaç sahibine vermekle kendimizi ondan üstün tutan bir söyleşiyi sahiplenmiş oluyoruz. Bir süre sonra benim ihtiyacım yok, sen kullanırsın diye çok çirkin bir duruma dönüşebiliyor ki bu, sezonu geçtiği için eşarbını, gömleğini, çantasını bir başkasına verebiliyoruz. Ayrıca bunu yaparken bütün incelikleri kırdığımız gibi karşımızdaki insan verdiklerimizi beğenmek zorundaymış gibi algılıyoruz. Bir kere hepimiz ihtiyaç sahibiyiz, onu kabul edelim. Hepimizin Allah'a ihtiyacı var. Nefsimizin elinde rezil, rüsva olmamak için Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamaya ihtiyacımız var. Birbirimize ihtiyacımız var, vermeye ihtiyacımız var. Belki buradan tutmalı ipin ucunu. Müslümana yakışan, Allah kendisine bol bol verdiği için onun da etrafına karşı cömert olmasıdır. Ta ilk zamanlardan beri vermeyi az çok işi zanneden insanlar olmuş. Kazandığı hurmanın yarısını getirene bu ne kadar da az diyen münafıklar çıkmış. Halbuki kural basit, yarım hurmayla da olsa cehennem azabından korunmak. Kural ihlas, kural Allah sana ne verdiyse ondan vermek. Verirken gönülden vermek, Allah için vermek, elindekinden vermek, yüzüne bakılacak bir şey vermek. Yani ki vermek bizimle alakalı, gönlümüzle alakalı. İhtiyaç sahibiyle alakalı değil. Geçenlerde bir müddet Anadolu'nun bir köyünde vakit geçirebilme imkanım oldu. Yaşlı bir teyzeyi bahçesinde ziyaret ettim. Teyze selamımı alır almaz kimlerden olduğumu sordu. Üçüncü cümlesi ikram içindi. Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden hangisini istersem orada koparıp vermeye hazır. Bu teyze beli bükük, yaşı yaşımı katlar bir teyze. Şimdi manava muhtaç ben mi ihtiyaç sahibiyim? Toprağa ektiğini emeği ve tevekkülüyle yetiştiren, Allah'a güvenen o ihtiyar mı ihtiyaç sahibi? Evet, Rabia Gülcan kardeş imzalı İhtiyaç Sahibine Yardım başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Sesli Dergi'de son olarak bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle programımızı da noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de yeni yazılarla buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.